Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan. Sevgili dinleyicilerimiz, yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir ustamız var. Bunun sunulması için de sevgili Bora'ya bakıyorum hemen.
Merhabalar. Merhabalar. Bu arada bugün değerli orkestra şefimiz ve kompozitörümüz Ertuğ Korkmaz konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Aynı zamanda tabii eğitimci yönü de var hocamızın. Bir akademisyen, öğretim üyesi. Şimdi hocam biraz dinleyicilerimize sizi tanıtmak istiyoruz öncelikle.
Tabii buyurun.
Biraz aslında siz kendinizden yani müzik serüveninizden kısaca şöyle özetle başlayabilirsiniz.
Tabii ki memnuniyetle 11 yaşında eski adıyla Ankara Devlet Konservatuarı'na kabul edildim. İlk enstrümanım trompet.
Evet. Profesör Mehmet Ertin.
Mehmet Ertin'in öğrencisi oldum. Evet. Daha sonra ilgimin kompozisyona kaydığını gördüm ve ilgili hocalarla görüşerek kompozisyon bölümüne geçiş yapmak için neler yapmam gerektiği hakkında bilgi aldıktan sonra kompozisyon bölümüne geçtim. Daha sonra da orkestra şefliğine geçtim. Meslek seçimim beni mutlu ediyor, her zaman etmiştir. Yani hem besteci hem orkestra şefi olarak hayatıma devam ediyorum.
Ailede var mıydı hocam?
Yok, hayır. Ailede müzikle ilgilenen tek kişiyim açıkçası.
Trompeti bıraktınız mı peki sonra?
Yani bıraktım.
Bıraktınız mı? Genellikle öyle oluyor. Şimdi bir daha önce de konuklarımız oldu. Evet. Bestecilerden. Trombonu bırakan hocamız vardı. Evet. İşte Turgay Hoca var. O da bıraktı sayılır.
Yani yaklaşık
yönelince sanki enstrüman çalmak
Şimdi
zor mu oluyor?
Enstrüman çalmak çok keyifli, çok güzel bir şey. Ama ilginiz başka bir alana kaydığında tabii ki yeni alanın gerekliliklerini yerine getirmeye zorunluluğu oluşuyor. Bu durumda zaman açısından oldukça kısıtlanıyorsunuz. Dolayısıyla enstrümana devam etmek, aynı zamanda bestecilik, aynı zamanda orkestra şefliği yapmak zor. Yani en azından benim için zordu. Var, bu tip insanlar da var.
Evet.
Yani hem bir enstrümanda icracılığını, hem orkestra şefliğini, hem başka bir enstrümanı çalanlar da var. Yani ama ben de bu şekilde.
Evet. Tercih meselesi. Nasıl besteci olmak fikri nasıl doğdu? Yani niçin değiştirme ihtiyacı duydunuz? Nasıl bir his o hocam?
Şimdi trompet öğrencisi olduktan sonra aslında trompette de çok iyiydim. Fakat ilgim süratle piyanoya kaydı. Hı hı. İnanılmaz piyano çalıyordum. Artık piyano çok öne geçmeye başlamıştı. Hatta trompet eğitiminin son yıllarında Mehmet Hoca bana trompet değil piyano çaldırırdı derste. Şimdi piyanoda o piyanonun olağanüstü geniş ses hacmi, renkler bir şekilde beni büyülemiş olmalı.
Evet.
Yani
tek başına bir orkestra değil.
Kesinlikle orkestral bir hacme sahip olması nedeniyle sanırım. Armoni derslerim başladığında çok kısa sürede ben armoniyi bitirdim. Ve çok barizdi, yani alan değişikliği kaçınılmaz gibi gözüküyordu zaten. Evet. Çünkü tamamen yüreğim bu taraftaydı. Evet.
Yani piyano gerçekten de çok önemli. Yani bütün orkestra şefleri ve bütün besteciler gerçekten çok iyi piyano çalıyorlar ya da yani bir şekilde piyano hayatlarında çok önemli oluyor. Evet. Hatta bir orkestra eserini belki bestelerken önce piyanoda besteliyor çoğu besteci, değil mi hocam?
Değişik yöntemler var.
Siz nasıl bir yöntem izliyorsunuz mesela?
Yani eski yöntemle başladım tabii. Eskiden bilgisayarlarımız yoktu.
Yoktu, evet.
Yani biz nota kağıtlarını alıp büyük cetvellerle kendimize parsiyon sayfaları hazırlardık.
Evet. Dizekleri bile bazen elle çizip.
Tabii kesinlikle öyle. Ben her zaman kağıt üstünde çalıştım. Bu şekilde gelişti. Şeye inanırım. Yani şeye karşı değilim. Yani bir enstrüman üstünde beste yapılmasına karşı değilim. Ancak o enstrüman da olağanüstü bir yetkinliğe sahip değilseniz çalabildiğiniz kadar üretirsiniz diye düşünüyorum.
Evet.
Yani sizi bir şekilde kısıtlar enstrüman çalışınız.
Hı hı.
Ben de bir virtüöz değilim sonuçta piyanoda. Dolayısıyla beni de mutlaka kısıtlayacaktır. Yani kendi içselliğimizdeki düşlerimiz her zaman bir enstrümanı icra ediyor olmaktan ötede oluyor. Daha öte boyutlarda oluyor. Dolayısıyla ben her zaman kağıt üstünde çalışmayı tercih ediyorum.
Şu çok büyüleyici gelir bana ve inanılmaz gelir. Yani siz bestelerken kafanızda duyuyorsunuz bütün orkestrayı ve onu kağıda geçiriyorsunuz. Yani bir orkestrada ya da bilgisayarda daha önce hiç yoktu zaten öyle bir şey. Şimdi öyle şansları var insanların, hani yazdığım şey nasıl tınlıyor diye en azından yani temel düzeyde bilgisayardan dinlenebiliyor, duyulabiliyor.
Fakat o da yanlış bir yöntem aslında.
Yanlış yönlendiriyor belki de.
Kesinlikle. Şimdi insanı, bilgisayardaki ses örneklemeleri hiçbir zaman akustik enstrümanın yerini tutmaz. Özellikle doğuşkan üretiminde çok zayıftır bilgisayardaki ses örnekleri. Şimdi doğuşkanların olmadığı bir yerdeki tını asla gerçeğiyle aynı değildir.
Şimdi doğuşkan nedir diye dinleyicilerimiz belki merak edeceklerdir.
Evet, kesinlikle.
Yani, hemen açıklayalım o zaman.
Çok küçük şöyle. Evet.
Yani doğada tek ses diye bir şey söz konusu değil.
Evet.
Tek olarak duyduğunuz ses kendi içinde bileşenlere sahip ve bunlar fizik kurallarıyla sabitlenmiş şeyler. Yani bizim ürettiğimiz, bizim değiştirdiğimiz bir şey değil. Zaten o şekilde varlar.
Belki dolayısıyla, çok sesimizin çıkışı da buradan diye düşünüyorum ben. Yani o doğuşkanlıktan değil mi o?
Dolayısıyla tek bir ses güçlü bir şekilde özellikle oktavlarıyla birlikte duyurulduğu zaman doğuşkanlar dediğimiz üst bileşenler duyulmaya başlıyor çalınmadığı halde. Oktav beşli, dörtlü, üç, iki, bir diye gidiyor sonsuza kadar aslında ama genelde 12 tanesini var olarak kabul ediyoruz. Şimdi bilgisayar ortamındaki, dijital ortamdaki ses örneklemelerinde bu doğuşkanlar üremiyor.
Evet.
Halbuki bu doğuşkanların varlığı bir akorun veya bir takım enstrüman bilişimleri sonucunda elde edeceğiniz rengin oluşumunu hazırlıyor, ortaya çıkarıyor, güzelliğini ortaya çıkarıyor. Şimdi bunlardan yoksun olarak duyuyorsunuz bilgisayarda.
Evet.
Ve hiçbir zaman gerçeğiyle aynı olmuyor. O yüzden ben genç besteci arkadaşlarıma özellikle öneririm.
Hı hı.
Eserlerini hiçbir şekilde bilgisayardaki ses örneklemeleriyle dinlemesinler. Yanılırlar.
Evet, çünkü kafanızdaki hayal ettiğiniz o şey
yeterlidir zaten.
Evet, yani zaten o zaten yeterlidir. Siz içinizde hissediyorsanız onu o geçecektir bir şekilde ve seslendirilince onun tam anlamıyla belki duyacaksınız ne olduğunu.
Çok da başarılı bir öğrencilik döneminiz var kompozisyon bölümüne girdiğinizde ve çok değerli ustalarla, hocalarımızla çalışmışsınız.
Şanslıydım.
Profesör Necil Kazım Akses, Profesör Ümit Kodallı, Gürer Aykal gibi hocalarımızla çalışmışsınız. Dinleyicilerimiz de bunu bilsin istedim. Daha sonrasında da birçok eserinizle neredeyse dünyanın birçok yerinde bunları programlara katılıyorsunuz. Nasıl tepkiler aldınız yurt dışındaki dinleyicilerinizden?
Eserlerim konusunda dinleyiciler konserin hemen bitiminde açıkçası tepkilerini ortaya koyuyorlar ve bunlar çok memnun edici şeyler. Ama daha sonra gazetelerde çıkan, dergilerde çıkan eleştirilere baktığınız zaman ben kendim için şöyle bir şey gördüm. Sanki bu eleştirmenler bir araya gelmiş yazmış gibi dünyanın neresinde olursa olsun tek bir noktada birleşiyorlar. Ertuğ Korkmaz'ın müzikleri dış uzaydan geliyor gibi derler genelde. Yani bu dünyaya ait değilmiş gibi derler. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası çünkü...
Bu ne kadar özgün olduğunu da gösteren bir şey aslında. Çünkü evet, müzikte özgün olmak ve samimi olmak çok
kesinlikle
önemlidir.
Kesinlikle. Yani bir bestecinin ulaşması gereken şey kendine ait bir dile
sahip
olmak evet. Ve bunu eserleriyle ortaya koymak.
Kesinlikle.
Ne mutlu ki ben buna ulaşmış gözüküyorum. Bu da bir besteci olarak beni gerçekten mutlu ediyor. Evet. Ancak işte... Demin söyledik ya enstrümanı devam ettirenler de var. Ben sadece iki alanda uğraş verdiğim halde inanılmaz bir zaman sorunu yaşıyorum.
Kesinlikle.
Ve bestecilik alanındaki üretimim oldukça az.
Daha çok şu an şeflik.
Şu an daha çok şeflik üzerine gidiyorum. Bu besteciliği bir kenara koymuş olmam anlamına gelmiyor aslında. Bildiğiniz gibi. 2003 yılında Başkent Üniversitesi'ne geçiş yaptım ve orada konservatuar ve orkestra kurulması konusunda uğraşanlardan birisiydim.
Evet.
Yaklaşık 12 yıl oldu ve bu 12 yıl bestecilik üretkenliği konusunda bana bayağı bir sekte vurmuş oldu. Ama
çok uzun bir yıl.
Ama sonuçta ülkeye kazandırdığımız kesinlikle. Sağ olsun Sayın Hocamız Mehmet Haberal. Onun destekleri sayesinde ülkeye kazandırılan yapı da göz ardı edilemez. Bunlar sanırım bu mesleğin doğasında var.
Evet.
Zaman zaman boşluklar olacak. Zaman zaman onun yerini dolduracak başka şeyler olacak.
Tabii ki.
Sonuç olarak ben hayatımdan memnunum.
Memnunsunuz. Gayet güzel. Bu arada Başkent Üniversitesi'nden bahsetmişken şu haberi de vermek istiyorum. Ankara'ya çok güzel bir konser salonu kazandırılıyor orada.
Ne mutlu,
bir
çok tanesi, heyecan verici.
Evet, 1800 kişilik bir salon ve opera çukuru, orkestra çukuru da olacak orada. Diğeri kaç kişilik hocam?
700 kişi.
700 kişilik inşallah yakın zamanda bitecek gibi mi?
Umuyoruz. Şu an akustik ve iç design çalışmaları sürmekte.
Evet.
Bunlar zorlu alanlar. Yani bir inşaatın kabasını yapmak sonuçta iş gücüne bakıyor. Ve maddi güce bakıyor.
Evet.
Ancak bir konser salonundan söz ettiğimizde salonun iç dizaynı ve onun akustik sorunlarını çözmek için çok farklı şeyler gerekiyor.
Kolay olmasa gerekiyor.
Zor. Yani akustik sonuçta bir bilim.
Evet.
Yani bütün bileşenleri belli.
Evet.
Ancak ülkemizde, diğer ülkelerde birçok salonlarda bulundum ve gerçekten iyi akustiğe sahip salon sayısı dünyada da az.
Dünyada
sadece bizde değil.
Evet.
En önemli şey belki.
Burada şey sorusu çıkıyor ortaya. Madem bu bir bilim dalı, bütün bileşenleri mevcut.
Evet.
Sonuçlar niye böyle oluyor?
Ben de hep bunu düşünmüşümdür. Evet.
Sanıyorum bir şeyler ters gidiyor veya göz ardı ediliyor ve onlar bir şekilde akustiğin çok iyi olmaması şeklinde ortaya çıkıyor. Biz bu konuda çok özenliyiz. Akustik firmalarıyla çalışıyoruz.
Evet.
Salonların ölçümleri yapıldı ama ölçüm derken 700 farklı nokta ölçümlerinden söz ediyorum her salon için. O ölçümlere göre içerideki sesin hareketinin nasıl olacağı bir şekilde bilgisayar programlarıyla ortaya dökülebiliyor. Görsel olarak evet. Onu görebiliyoruz. Daha sonra iç mimari çalışması yapılıyor, iç dekorasyon yapılıyor. Ve bu akustik datalar tekrar simüle edilmiş iç mimari üstüne bindiriliyor. Değişkenler gözleniyor. Ona göre tekrar değişiklikler öneriliyor.
Evet.
Ve sonuçta iyi bir akustiğe sahip salona ulaşıyorsunuz. Tabii ki doğru malzemeyi kullanırsınız. Şimdi bir konser salonunda sesin kaynağından ulaşması gereken son noktaya kadar hareketinin pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesi lazım.
Evet.
Bunun için yansıtıcılar gerekiyor.
Evet.
En arkada emilme gerekiyor. Yani yansıtıcılar, yutucular, tutucular, bir sürü akustik malzeme ve denklem var.
Evet, kesinlikle.
Kolay değil.
Değişkenli bir iş.
Kolay değil. Artı bir salon inşa ederken sonuçta bir sahne çiziyorsunuz. Büyüklüğü ne olursa olsun bir sahneye sahip oluyorsunuz. Ama etkinliklere gelince bu sahnenin büyüklüğü değişmeye başlıyor. Evet. Şöyle değişmeye başlıyor. Ya o sahnede solodan 120 kişiye kadar ulaşan değişik rakamlardan oluşan topluluklarla iş yaptığınız zaman 120 değişkene sahipsiniz.
Tabii. Bir piyano resteli de olabilir. Büyük.
Dolayısıyla öyle
konseri de olabilir orada.
Sabit akustik bir akustik çalışma da yetmiyor.
Yetmiyor. Yani konseri duruma göre.
Tabii sahnedeki insan sayısına göre ayarlamalar gerekiyor. Ancak işte teknolojinin ilerlemiş olması.
Sizde olacak mı peki
tabii,
paneller?
Tabii tabanda yansıtıcılar. Ha, bunlar bilgisayarla kontrol edilecek. Evet. Yani biz aşağı yukarı çok basit bir şekilde anlatacağım. Mesela o akşam 60 kişilik bir topluluk varsa 60 rakamını yazıp düğmeye bastığımız an
çok güzel.
Her şey ona göre hareket
süper
edip.
Hayalimizdi bu bizim yıllardır. Gerçekten. Bu evet. Ankara'ya kazandırılacak.
Çok güzel. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor.
İnşallah.
Çok küçük bir anekdot hemen ben anlatmak lütfen istiyorum bununla ilgili. Siz de bilirsiniz Barbican Center'ı Londra'da. Çünkü Londra'da okudunuz.
Bilmez miyim? Okulumun içinden tabii geçerdik.
Aynen öyle. Ben de çünkü İngiltere'de okudum. Siz de orada
siz
okudunuz.
De orada okudunuz. Evet.
Şimdi oraya ben Martha Argerich gelmişti. Piyanist evet, meşhur. En arkadan bilet bulabildim. Yani büyük de bir salondur bilirsiniz orayı. Ben epey bir korktum aslında duyabilecek miyim diye. Fakat en arkadan o kadar net duydum ki. Yani çok güzel bir akustiği vardı. Orkestra da çok iyiydi. Dedim keşke Türkiye'de de böyle salonlar olsa. Elbette işte bir tanesi yapılıyor şimdi. İstanbul'daki salonlar fena değil. Ama işte hala ihtiyaç var Türkiye'de.
Var, var.
Buna ihtiyaç var.
Hiç bulunmadım ama İzmir'deki Ahmet Aydın Saygın salonu için akustiğinin evet, çok iyi olduğu söyleniyor. Hı-hı. Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde iyi bir akustiğe sahip olduklarını evet, söylüyorlar.
Bunların sayıları artıyor.
Sayılar artıyor. İnşallah. Sayılar evet, artıyor. Çünkü şu anlaşıldı ki bir salon için büyük rakamlar ortaya döküyorsunuz.
Evet.
Madem bu kadar para dökülüyor, o paranın sonuç alacağı en iyi sonucu alma gerekliliği ortaya çıkıyor. Ve bunun artık arzu edilen bir şey olması, mimardan, diğer firmalardan bu sonucun istenmesi bilincine ulaşıldı. Dolayısıyla bu sayılar, güzel konser salonları sayıları ülkemizde hızla artacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Evet.
Eser dinleyelim biraz,
evet, kesinlikle
değil mi? Artık
şimdi,
müzik
evet,
dinleyelim. Kesinlikle. Müzik dinleme zamanı geldi. Hocamızın eseri 1996 yılında bunu bestelemiştiniz galiba değil mi?
Doğrudur.
Uzak Toprakların Düşleri eserin
adı. Çok güzel
adı,
bir isim var gerçekten.
Mersin Üniversitesi Akademik Orkestrası seslendirdi Şef Hakan Şensoy ile dinleyeceğiz. Biraz bahsedip hemen
tabii
girelim.
Tabii ki. Sevinerek bahsetmek isterim. 96 yılında eşim çocuğumuza hamileydi. O süreç enteresan bir süreç. Bir kadın için inanılmaz değişimler içeren bir süreç. Bir erkek için
bambaşka.
Bambaşka. Hiçbir şekilde anlayamadığınız.
İki tane farklı pencereden bakan bu
durumu. Duyumsayamadığınız bir evet, süreçten söz ediyorum.
Evet.
O yüzden bu eseri ben kızım için yazdım.
Evet.
Ve hamilelik sürecinde doğuma yakın bir zamanda ürettim bunu. Burada şunu vurgulamak istedim. Ya bu kadar yakınınızdayken o kadar uzakta olan bir durumu ortaya koyma adına
çok hoş.
Yaptığım müziği.
Biraz bu şey hatırlattı bana yani mikrokozmos makrokozmos gibi aynen, bir şey aslında bu. Evet öyle bir şey şimdi dinlerken belki bize geçecek. Dinleyelim mi şimdi?
Tabii memnuniyetle.
Evet dinliyoruz. Thank you. Evet, müthiş derinlikli bir müzik.
Çok etkileyici gerçekten.
Sağ olun. Güzel.
Muhteşem bence.
Evet, hiç bilmeyen birisi, ben bazen şunu duyuyorum mesela, ya o şef ne işe yarıyor orada? Elini kolunu sallıyor. O olmasa hiç çalamaz mı bu orkestra, evet, falan gibi bir şey oluyor.
Şef, şeflikten bahsediyor.
Şeflikle ilgili. Tabii işin
aktarı, esprisi tabii bu.
Hiç kesinlikle öyle değil.
Değil kesinlikle.
Yani bir şef aslında bir enstrüman gibi o orkestraya hakim oluyor ve onu çalıyor. Belki %100 istediği sonucu her zaman alamayabilir ama... ne söylersiniz o çalışma süreciyle ilgili, sonuçtaki o konser anıyla ilgili neler söylersiniz bir şef olarak?
Şimdi izleyici, aslında bu soruları biz de çok alıyoruz. çok da yadırgamıyorum açıkçası böyle soruları. Çünkü bu bir süreç biliyorsunuz. Bir konser bir süreçtir. Gerek tek kişi için gerek orkestra için. Bir ön hazırlığı vardır. Bunlara kişisel çalışmalar deriz. Sonra provalar başlar, birlikte olmaya başlar. Eser öğrenilir. Sonuçta konsere hazır hale getirilir. Konser işin son noktası, işin meyvesi dediğimiz nokta.
Değil mi? Evet.
O ana kadar
şimdi o ana kadar olan süreci bilmeyen birisi rahatlıkla bu soruyu soracaktır.
Evet.
Yani şef öğrenir dedik ya müziği. Şimdi besteci zaten bir şeyler yazmış. Yani bestecinin istekleri
yazıda, kağıtta duruyor.
Evet. Orkestra şefi bu kağıdı alıyor, farklı bir şekilde içselleştiriyor ve ortaya bir şey sunuyor. Bunu yaparken aşırı özgür mü? Tabii ki değil. Yani sonuçta bestecinin eserinin özüne uygun bir biçimde yaklaşıp o eseri bestecinin olmasını arzu ettiği şekilde ortaya koymak lazım, yorumlamak lazım. Şimdi bunlar bireysel duyumlar biliyorsunuz.
Evet.
Yani gerek tek kişi bir bestecinin eserini çalışırken, gerek orkestra şefi bir bestecinin eserini tüm orkestraya çalıştırırken aynı şeyler yaşanıyor. Hiçbir zaman biz bir eseri bestecinin sunmak istediği gibi algılayamayız. Çünkü bizim kendimize ait bir içselliğimiz var.
Evet.
Bizi şekillendiren doğumumuzdan itibaren bugüne gelişimizdeki tüm yaşantılarımız bizim içimizde bir takım farklı katmanlar açıyor.
Belki de bu yüzden hala Mozart çalınıyor. Yani değil mi? Orada yani aynı eseri belki yüzyıllarca farklı duyuyoruz. Yani
elbette.
Her işte şef veya her piyanist onu biraz farklı yorumluyor. Farklı bir haz alıyoruz ondan.
Kesinlikle.
Da. Yazı aynı. Yani ben hep öğrencilerime de şu örneği veririm. Bilmiyorum doğru bulur musunuz? Yani bir şiir düşün derim ben. Hani hep örneklemeyle daha iyi anlaşılır ya bu işler. Yani o şiiri hani sadece bir yeni okuma yazmayı öğrenmiş çocuğa okutsanız nasıl olur? Sözcükler aynıdır. Ama ne bileyim bir usta okuduğunda onu, bir usta tiyatrocu mesela işte Genco Erkal okuduğunda mesela ben ayrı bir haz alıyorum.
Doğrudur.
Bunun gibi bir doğrudur. Şey diye anlatmaya çalışıyoruz.
Kesinlikle. Zaten sanatın ve özellikle de müzik sanatının güzelliği, gücü burada.
Evet.
Hiçbir şeyin bir öncekiyle aynı olmaması.
Yaşayan bir şey bir de değil
kesinlikle.
Mi? Bir başlangıcı ve sonu var.
Ana göre değişen, ana göre... üzerimizde bıraktığı içselliğimizdeki etkisi kesinlikle farklı. Yani şu an bir eseri çal, yarım saat sonra çal.
Bambaşka bir
çalan
şey.
Çalan sensin.
Tını duyarız.
Eser aynı, aynı. Piyano aynı.
Evet.
Ama
sonuç
algı
farklı oluyor
tamamen mı? Farklı.
Sizin o anki hissiniz
de çok farklı oluyor. Şimdi böyle evet. Baktığınız zaman bir orkestra düşündüğünüzde orkestra bireylerden oluşuyor. Herkesin kendi içsel yaklaşımı
bir
var.
Bir de o var.
Bu durumda orkestra şefi bunu orkestraya bırakamaz. Evet. Çünkü bir kaos çıkar. Herkesin kesinlikle. Algısı farklı olacaktır.
Sizin yönlendirmeniz
dolayısıyla
gerekiyor.
Dolayısıyla burada geçerli olan tek şey orkestra şefinin algısına, orkestra müzisyenlerini çekmektir.
Bu yine de %100 olmaz ama değil mi?
Yani mümkün değil. Çünkü
solo çalacak.
Direkt siz çalmıyorsunuz. Mümkün değil ama ne kadar yaklaşabilirseniz o kadar iyidir.
Evet.
Şef bunu sağlar. Kendi düşündüğü noktaya tüm orkestrayı getirmek, orkestrayı o noktada buluşturmakla yükümlüdür. O noktayı da oluştururken bestecinin ne yapmak istediğini çok iyi biliyor olması gerekiyor. Eseri zaten çok iyi biliyor olması lazım.
Elbette.
Kesinlikle.
Bütün bunlar prova dediğimiz aşamalarda gerçekleşiyor.
Evet.
Yani sonuçta 10 dakikalık bir müzik için bile 5 saat çalıştığımız oluyor.
Tabii. Kesinlikle. Bir tını için belki.
Evet, bu zorlu ve muhteşem süreçe örnek olarak bir başka eserinizi dinlemek istiyoruz biz şimdi sevgili hocam. Eserimiz hangisi olacak?
Eserin ismi Shades.
Shades, evet.
Türkçe tam karşılığı aslında yok ama işte bir bütünün tonları demiştiniz,
evet,
hocam.
Evet, bir bütünün, evet, farklı tonlarını, evet, ifade eden bir sözcük. Bu eser bana Sevda Cevap Ant Müzik Vakfı tarafından sipariş edilmişti. Ve burada yapmak istediğimiz Ant Beyefendi'nin yaşamını ifade eden bir müzik ortaya koymaktı.
Evet.
Şimdi bu tabii ki kolay bir şey değil. Cenap Bey Türkiye'de doğuyor, eğitiliyor. Daha sonra yurt dışına gidiyor, eğitimine devam ediyor. Müzik aşığı ama sanat müziğinden klasik müziğe geçiş, arada kalma, ikilemler, Türkiye'ye geri dönme.
Bütün bunları siz yansıtmayı,
evet, yansıtmaya çalıştım bu eserde. O yüzden adı Shades zaten.
Evet.
Yani bir yaşam, yaşamın yani tonları anlamında.
Evet, bu program notlarıyla dinlemek de ayrı bir keyif oluyor müziği.
Evet.
Özellikle bestecisinden ve şefinden Royal Philharmonic Orkestra.
Evet, bu da dünyada Londra ilk seslendirilişi. Royal Philharmonic Orkestrası ile yaptım 2001 yılında.
Evet.
Şu an onu dinleyeceğiz.
Evet. Dinliyoruz.
Thank you.
Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir insan ömrünü görebiliyoruz orada, hissedebiliyoruz o tınılarda. Gerçekten çok güzeldi.
Teşekkür ederim.
Tebrik ediyoruz.
Çok derinlikli bir müzik gerçekten. Sizin yani o samimi müziğiniz geçiyor.
Sağ olun.
Ellerinize sağlık. Çok orkestra da çok iyi tabii bu arada.
Kesinlikle
kayıt çok,
çok iyi.
Siz de şef olarak tabii burada hani istediğinizi orkestraya yani bestecisi olarak söyleyebilmiş olmanız büyük şans aslında değil mi?
Elbette yani bu herkese nasip olan şans
olmaz
değil açıkçası.
Değil. Gerçekten.
Kendi eserini yönetmek tabii.
Konuşulacak evet. O kadar çok şey var ki değil mi?
Çok şey var. Hemen bitiyor süremiz. Biz böyle yarıda kalıyor biraz konuşmalarımız. Bir daha sizi bir bekliyoruz tabii.
İnşallah.
Konuk olarak ileride. Şu anda Başkent Üniversitesi'nde yine devam ediyorsunuz.
Devam ediyoruz çalışmalarımıza herhalde.
Evet.
İnşallah.
Yeni konserlerde.
Yeni konserler olacak.
Dinleyicilerimizi de bekliyoruz tabii. Ankara'daki dinleyicilerimizi ama tabii yurt dışındaki dinleyicilerimiz de bol bol konserlere gitsinler, dinlesinler. Mümkünse internet ortamında artık birçok şeye ulaşılabiliyor.
Çok çok doğru evet.
Ve lütfen müzik dinleyin, orkestralara
kesinlikle
gidin,
müziksiz
operaya gidin.
Hayat sürülmemeli.
Kuru bir hayat.
Ve bizim müzikte iz bırakmış bestecilerimizi tanısınlar onlar da
evet,
değil mi? Müziklerini
bugün
dinlesinler.
Ertuğ Korkmaz'ı
hikayelerini ve o bestelerine geçen hikayelerini de bu şekilde öğrenmiş olurlar. Daha farklı dinlerler onları.
Kesinlikle.
Biz gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz,
ben teşekkür
katıldığınız
ederim
için.
Çok teşekkür ederiz.
Çok keyifliydi. Tekrar bekliyoruz en kısa
gelirim,
zamanda.
Gelirim, sağ olun.
Hoşçakalın dinleyicilerimiz.
Hoşçakalın dinleyicilerimiz. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateş Yakan.